Ayrım 25, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 273. Schofield asansörden kafasında çeşitli düşüncelerle odasının bulunduğu kata geldi. Daha öğrenilecek, anlaşılacak öylesine çok şey, bunun karşılığındaysa o denli az zamanları vardı ki. David Waverly ile işin Londra'da tamamlanacağını düşünmüşlerdi. Oysa Waverly öldürülmüştü. Şimdi geriye Joshua Appleton kalmıştı. Bir de Transcom, bu büyük şirketin düzeylerinde bir yerde birini, göğsünde Matarese çemberinin bulunduğu birini ele geçirebilirlerdi. Ancak o zaman Appleton'ı kapana sıkıştırabileceklerdi, bundan emindi. Odasına giden köşeyi döndü, aynı anda da eli silahına gitti. Odasının kapısı açıktı, kapının bir rastlantı sonucu açık durması olasılığı yoktu. Biri gelmişti, birileri. Schofield durdu, beyni felce uğramış gibiydi, kendine gelmeye çalıştı. Sonra sırtını duvara dayayarak kapıya kadar sürünerek gitti. İki büklüm içeri daldı, silahını ateşlemeye hazırdı. Kimse yoktu odada, hiç kimse. İçeride sessizlik olanca derinliği de hüküm sürüyordu. Masanın üzerindeki yol haritası kaldırılmış, kül tablosu temizlenmişti. Odada birilerinin kaldığını belirten bütün izler silinmişti. Sonra gördü, bütün organları yeniden felce uğramış gibi oldu. Masanın yanına, yere evrak çantasıyla valizi yan yana konmuş, üzerine mavi trench kotu katlanarak yerleştirilmişti. Sanki sahibini bekliyormuş gibi. Antonia ile Talen Yikov gitmişlerdi. Birden bakışları yerde bir şeye takıldı. Odanın düzenliliğine hiç uymayan bir şeye, yine midesi kasılır gibi oldu. Masanın sol tarafında halının üzerine kanlı bir çember çizilmişti. Hala sıcak, hala parıldayan bir çember. Sonra başını kaldırıp baktı, pencerenin camında küçük bir delik vardı. Tony. Cam parçalanarak tahta çerçevesinden yerlere saçıldı. Kurşun Schofield'ın hemen arkasındaki duvara saplanmıştı. Kendini yere attı Schofield. Telefon çaldı. Schofield masaya doğru sürünerek gitti. ''Tony! Tony!'' bağırıyor, ağlıyordu. Oysa daha telefona ulaşamamıştı bir de. Elini kaldırıp telefonu yere yanına çekti. Alıcıyı kulağına dayadı. Hattın öteki yanındaki ses kusursuz bir İngilizceyle ''Seni her zaman bulabiliriz, Beowulf'' dedi. ''Bunu sana daha önce de söylemiştim.'' ''Ona ne yaptınız?'' diye aykırdı Schofield. ''Nerede?'' ''Evet, böyle bir tepki göstereceğini biliyorduk. Senin gibi birinden beklenmeyecek bir şey bu, değil mi? Yılanı sormadın bile.'' ''Kes boş lafları da söyle.'' ''Senin kadar tecrübeli birinin böyle bir açık kapı bırakması çok garip. Dostun Simons'ı Belgravia'dan otele kadar izlememiz yetti. Seni bulduk.'' ''Ona ne yaptınız? Onlara?'' ''Rus yaralı ama yaşayabilir. Hiç olmasa bize gereken bilgileri verinceye dek.'' ''Ya kız?'' ''O da. Yılanda bir havaalanına doğru yoldalar.'' ''Onu nereye götürüyorsunuz?'' ''Biliyorsun sanıyorduk. Simons'a verdiğin listede en son yazdığın yere gidiyorlar. Massachusetts'teki kente.'' ''Ah tanrım, Simons?'' ''Simons öldü, Beowulf. Not defteri bizde. Roger Simons, David Waverly ailesini katleden kişilerle işbirliği yapmış olabilir.'' ''Siz, orospu çocukları.'' ''Hayır, biz yalnızca profesyoneliz.'' ''Sen bunun ne demek olduğunu bilirsin.'' ''Kızı istiyorsan bizi izlemen gerek. Seninle görüşmek isteyen biri var.'' ''Kim?'' ''Aptallık etme. Boston'da mı?'' ''Evet, Ritz Oteli'ne in. Adın Vickery. Evet, güzel bir at bu.'' Schofield tükenmiş bir halde ''Boston'' dedi. Bir camın daha kırıldığını belirten bir şangırtı oldu. Telefondaki ses ''Bu iyi niyetimizin kanıtı'' dedi. ''Seni daha ilk kurşunda rahatlıkla vurabilirdik.'' 31. Kasım. Schofield 4 gün önce geldiği yoldan Fransa sahiline ulaştı. Paris'e olan yolculuk umduğundan daha uzun sürdü. Kendisine yardım edecek kişi ortadan kaybolmuştu. Çünkü Beowulf Agathe'nin kara listede olduğunu duymayan kalmamıştı. Ona yardım edecek kişi çok ağır biçimde cezalandırılacaktı. Schofield, Blon-sur-Mer'de izinli bir jandarma ile anlaşarak Paris'e şafak sökerken vardı. Sabahın 9'unda da Bay Edmonton adıyla Montreal'e gidecek olan Kanada Hava Yolları'nın bir uçağına binmişti bir de. Uçak havalanır havalanmaz düşünceleri Antonia'ya yöneldi. Onu tuzağa düşürmek için Tony'den yararlanacaklardı. Tuzağa düştüğü anda da Tony'yi sağ bırakmazlardı. Bütün bildiklerini öğrendikten sonra Talen Yikov'un başına da aynı şey gelecekti. Yılan bile skopolamin ya da sodyum amital iğnelerine karşı koyamaz. Bütün bildiklerini bülbül gibi şakırdı. Kabullenmesi gereken gerçekler bunlardı. Bu yüzden de Antonia'yla huzur içinde yaşlanma düşüncelerini kafasından atması gerektiğinin farkındaydı. Ama mücadelesini sürdürecek, bunun böyle olmaması için elinden geleni yapacaktı. Bilmecenin çözümünün Joshua Appleton'da olduğundan emindi. Senatör bu denli uzun bir süredir böylesine çok kişiyi aldatacak kadar güçlü bir aktör müydü? Öyle olması gerekiyordu. Yüzbaşı Joshua Appleton, Kore'de büyük kahramanlıklar göstermiş, bu yüzden ona 5 madalya verilmişti. Emrindeki askerlerin iyiliği, selameti için yapmayacağı yoktu. Askerlerinden bir tekinin hayatını kurtarmak için bile kendi hayatını tehlikeye atmaktan asla çekinmemişti. Savaştan sonra vatana dönüşünde de en azından Kore'deki mücadeleleri kadar tehlikeli bir savaş vermesini bilmişti. Massachusetts girişinde sonu ölümle bitebilecek büyük bir kaza geçirmişti. Arabasıyla karşıdan gelmekte olan bir kamyona çarpmış, tepeden tırnağa aldığı yaralardan nasıl kurtulduğuna herkes şaşmıştı. Onun kaza geçirdiğini duyan teknisyenler, otobüs şoförleri, çiftçiler, Kore'de emrinde savaşan askerler günlerce hastane kapısında beklemişlerdi. Yüzbaşı Joshua Appleton başkaları için canını sık sık hiç çekinmeden tehlikeye atmıştı. İşte Schofield'ın bir türlü anlayamadığı nokta buydu. Doğduğu günden beri Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan olarak yetiştirilen bir kişinin böylesine atak olmasına Matarese nasıl izin verebilirdi? Vermişlerdi işte. Bu kişi daha yıl sona ermeden başkan olacaktı. Orly Havaalanı'nda Schofield bir Herald Tribune gazetesi aldı. Waverly kıyımının gazetelere geçmiş olup olmadığını anlamak istiyordu. Bu konuda hiçbir haber yoktu ama başka bir haber vardı. Transcom'un Ferrahten fabrikalarıyla olan ilişkisinden söz ediliyor, yapılacak toplantıda bulunacak kişilerin adları veriliyordu. Listeden Massachusetts senatörünün adı da vardı. Joshua Appleton yalnızca Matarese'nin işbirlikçisi olmakla kalmıyordu. Aynı zamanda 70 yıl önce Porto Vecchio'daki konuk listesindeki insanın soyundan gelen başlıca kişi oluyordu. Birkaç saate kadar son çılgınlık başlayacaktı. Schofield yaşayacak ya da ölecekti. Eğer Tony ile huzur içinde önünde ya da arkasında Beowulf Agathe'nin gölgesi olmadan yaşamayacaksa ölmeyi yerlerdi. Şimdi içi bomboştu. Eğer bu boşluğu silip atabilirse önünde kalan yılları bir başkasıyla yaşamaktan büyük zevk duyacaktı. Boston, seninle görüşmek isteyen biri var. Kim, neden? Seni Matarese'nin işbirlikçisi yapmak için böyle bir örgüte ne denli yararlar sağlayacağını bir düşün. Bunu düşünmek hiç de zor değildi. Talen Yikov aklıydı. Washington'da ortaya çıkarılacak inanılmaz gerçekler vardı. Seni istiyorlar. Eğer aralarına alamazlarsa o zaman öldürürler. Yağmur arabanın ön camına kırbaç gibi vuruyordu. Schofield arabayı Portland, Maine'den kiralamıştı. Yakında Boston'da olacaktı. Ama Matarese'nin istediği biçimde değil. Dosdoğru Ritz-Carlton'a gidip Bay Vickery adına ayrılan odaya yerleşmeye, sonra da Matarese'nin ne yapacağını beklemeye hiç niyeti yoktu. Çok sevdiği birinin hayatını kurtarmak isteyen panik içinde biri böyle davranırdı. Oysa Schofield panik içinde değildi. Oyunu kaybettiğini kabullenmiş, ne kazanırsa kârdır düşüncesiyle hareket ediyordu. Boston'da düşmanın ininde olacaktı ama düşman bunu bilmeyecekti. Ritz-Carlton Oteli 2 telgraf alacaktı Bay Vickery'den. Bir gün arayla Kanada'nın Montreal kentindeki bir dostu tarafından onun hala Kanada'da olduğunu sanacaktı. Montreal'e telefon ettikleri takdirde Schofield'ın el yazısıyla yazılmış 2 telgrafın kopyasını bulacaklardı. Böylece Matarese'nin yöresinde çalışabilecek bir gece iki günü vardı. Senatör Joshua Appleton'la ilgili gerçeği bir süre içinde bulması gerekiyordu. Öğrenecek çok şey ama pek çok şey vardı. Schofield öğrenciliği ya da ajanlığı sırasında Boston ve Cambridge'de tanıdığı güvenebileceği kişileri aklından geçirmeye başladı. Ona yardım edebilecek biri kesinlikle olmalıydı. Marblehead'i geçtiğini bildiren tabelayı okudu. 30 dakika kadar sonra Boston'da olacaktı. Saat 5.35'ti. Trafiğin en kalabalık olduğu bu saatte arabalar kornalarını sabırsız sabırsız öttürüyorlardı. Schofield kiralık arabasını Prudential metrosunun park yerine bırakmıştı. Gerektiğinde ona en kısa zamanda ulaşmak istiyordu. Cambridge'e gidiyordu. Sonunda yardım ve bilgi isteyeceği bir adı anımsamıştı. Harvard Üniversitesi Ticari Bilimler Akademisi'nde 25 yıldır anonim şirketler üzerine ders veren bir profesördü bu. Schofield onunla hiç görüşmemişti. Bu yüzden de Matarese'nin onun kendisine hedef edinmesi olanaksızdı. Trafik Harvard alanında yeniden tıkandı. Kaldırımlar yağmurdan kaçan dükkanların önündeki tentelerin altına sığınmış insanlarla doluydu. Schofield'ın gözüne bir gazete bayiinin tezgahındaki gazete çarptı. Waverly, David Waverly, İngiliz Dışişleri Bakanı. Schofield şoföre burada ineyim diyerek parasını ödedi, valiziyle çantasını alarak arabadan atladı. Kalabalığın arasından geçip bir gazete aldı. Trafik kesintiye uğradı, ilk anda koşarak karşıya geçti. Massachusetts bulvarından bir blok aşağıda öğrencilik yıllarından anımsadığı bir lokanta vardı, buraya geldi. Lokanta masa bulmak için kuyrukta bekleyenlerle doluydu. Schofield bara gidip bir tabureye oturdu. Viski istedi barmenden, sonra gazeteyi okumaya başladı. David Waverly ile ailesinin ve hizmetkarlarının ölümü geniş bir biçimde anlatılmıştı. Waverly'nin ölümüne neden olan kurşun, Akdeniz'de çalışan gangsterların çok beğendikleri türden uzun namlulu bir silahtan atılmıştı. Ansiklopediye göre bu silaha kurt anlamına gelen lupo deniliyordu. İngiliz doktor Waverly'nin vücudunun sol yanının bu silahtan çıkan kurşunla paramparça, tanınmaz bir halde olduğunu raporunu vermişti. Schofield bunun nedenini çok iyi biliyordu. David Waverly'nin sol göğüs altındaki mavi çember biçimindeki işaret yok edilmiş, böylece onun Matarese ile ilgisi kesinlikle silinmişti. Lupo'nun kullanılmasının başka bir anlamı daha vardı. Matarese, Beowulf Agate'ye ne denli yaygın ve güçlü olduklarını anlatmaya çalışmıştı. Schofield içkisini bitirip parasını ödedi, sonra duvardaki telefona gitti. Görüşmek ve görmek istediği kişi Dr. Theodore Goldman'dı. Trans Communication hakkındaki gerçekleri bilebilecek tek kişi ancak Goldman olabilirdi. Schofield onu tanımıyordu ama oğlunu bir yıl önce Hague'da büyük bir beladan kurtarmıştı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde genç bir pilot olan Aaron Goldman, Groot Kirk yakınlarında yanlış insanlarla, KGB'den oldukları bilinen kişilerle kafayı çekmişti. Onu Schofield olay yerinden uzaklaştırıp kaçırmış, böylece genç adamın meslek hayatını kurtarmıştı. Aaron Goldman, eğer Harvard'a gitmek isteyen bir oğlun olursa bana bildir demişti. Babamla konuşur, işini hallederim. Allah'ın senin adın nedir? Boş ver demişti Schofield, sen buradan bir an önce uzaklaş. Schofield çantasıyla valizini alarak duvardaki telefona yöneldi. 32. Kısım. Schofield yağmurun küçük göller oluşturduğu kaldırımdan ıslak bir kağıt parçası aldı. Harvard alanındaki MBTA metrosuna yürüdü. Aşağı inip yumuşak deriden valizini bir dolaba yerleştirdi. Daha önce ıslak kağıt parçasını valizin sağ köşesine sıkıştırmıştı. Bu kağıt yerinden oynamış ya da bükülmüş durumda bulunursa Matarese'nin peşinde olduğunu anlayacaktı. 10 dakika sonra Theodore Goldman'ın kapısındaydı. Kapıyı ince yapılı, orta yaşlı, sevimli bir kadın açtı. Bayan Goldman,
evet,
birkaç dakika önce kocanıza telefon etmiştim.
Ah evet, elbette, lütfen girin, yağmurda durmayın. Sanki gök yarılmış gibi, girin girin, ben Anne Goldman'ım. Bayan Goldman konuğunun paltosuyla şapkasını aldı ama Schofield evrak çantasını vermedi.
Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
Rica ederim. Aaron bize ona yardımcı olduğunuz geceyi anlattı. Kocam telefonda, neredeyse gelir.
Theodore Goldman karısından daha uzun boylu değildi. Nedenli, zeki, kültürlü bir kişi olduğu gözlerinden okunuyordu.
Şöminenin karşısındaki koltuklara oturdular. Goldman kokteylini, Schofield'la viskisini yudumlarken konuştular.
Schofield, lütfen buraya geldiğimden kimseye söz etmeyin diye Goldman'ı baştan uyardı. Artık ABD hükümetinde görevli değilim. Kendi hesabıma çalışıyorum denebilir.
Sanırım Washington'ın açıklamak istemediği bir keşifte bulundum. Bu konuda sizden bilgi almak istiyorum.
Goldman yerinden kalkarak ne gibi bir bilgi diye sordu.
Burada Boston'da bir şirket var. Daha doğrusu holding karargahı burada sanırım. Trans Communications'tan söz ediyorum.
Goldman keyifli bir kahkaha atarak evet, Transcom'u bilirim dedi. Kongres Caddesi'nin kraliçesidir.
Anlamadım. Anne Goldman, Trans Communications Kulesi diye söze karıştı. 30-40 katlı beyaz taştan bir yapıdır. Her katta da sıra sıra mavi camları var.
Goldman, insana binlerce gözüyle bakan fil dişi bir kule dedi. Güneşin ışıklarının gelişine göre bazıları açık, bazıları da kapalıymış gibi görünür. Bazıları da göz kırpar gibidir.
Göz kırpar gibi mi?
Gözler dedi Anne Goldman kendi gözlerini kırpıştırarak.
Sıra sıra çember biçiminde mavi camlı kocaman pencerelerdir.
Schofield heyecanla soluğunu tuttu. Per nostro circola, çok garip.
Aslında gayet etkileyici dedi Goldman. Benim zevkime göre değil aslında. Yapıda olağanüstü bir saflık, temizlik anlatılmış. Kentin ticaret bölgesinin karanlık beton ormanının ortasında yükselen bembeyaz bir sütun.
Çok ilginç.
Transcom hakkında öğrenmek istediğiniz nedir?
Schofield, bana anlatabileceğiniz her şey diye karşılık verdi.
Her şey mi? Fazla bir şey bildiğimi sanmıyorum. Bildiğimiz bir yığın holdingleri olan bir şirket bu da. Çok yetenekli, parlak bir biçimde yönetiliyor.
Daha dün Transcom'un Ferahten'den sahip olduğu hisselerin birçok kişiyi şaşırttığını okudum.
Evet, haklısınız. Pek çok kişi şaşırdı ama ben değil. Transcom elbette Ferahten'in büyük bir bölümüne sahip, holding biçiminde bir şirkettir. Amacı elinden geldiğince geniş alanlara yayılmaktır. Böylece dışarıdan rekabeti önler. Çeşitli ülkelerde çeşitli işlere yatırımda bulunur. Bu bakımdan Transcom'un üzerine yoktur. Ferahten hakkında bilgim var. Sonra Amsterdam'ı da unutmamalıyız. Oradaki hukuk işlerine bakan Haynaut ve oğulları avukatlık firması bana Transcom'un Hollanda dokuma fabrikalarına da el attığı fikrini verdi. Bu basit bir örnek size. İskandinavya, Japonya, Lisbon. Dünyanın hemen hemen bütün büyük kentlerindeki şirketlerde hisseleri var. Bundan eminim, zaten böyle olması gerekir. Ama asıl önemli bölümünün Turin'de olduğunu sanıyorum. Turin mi? Schofield merakla öne doğru eğildi.
Evet.
Turin'de kim var?
Scotty Paravacini.
Schofield bütün vücudunun kasıldığını hissetti. Onlar bir kartel değil mi?
Evet, elbette. Hem de dünyanın en büyük karteli.
Sanki bu durumu onaylıyor gibisiniz.
Hayır, aslında hiç beğenmiyorum. Ekonomik gücün böylesine merkezileştirilmesinden yana değilim. Rekabet bırakmıyor. Trans Communications bir tek kişinin kafasında doğup geliştirilmiş bir fikirdir. Bu kişinin adını isterseniz sanırım Nicholas Guidron.
Bu adı daha önce de duymuştum. Modern bir Carnegie ya da Rockefeller değil mi?
Daha da üstün. Şu devirde Detroit ve Wall Street'in harika çocukları onun tırnağı bile olamazlar. Endüstri dünyasının bir devi o. Batı'nın büyük hükümetlerince madalyalarla şereflendirilmiştir. Buna Doğu da dahil, Moskova'da.
Moskova mı?
Elbette.
Goldman kadehine kokteyl koyan eşine başını sallayarak teşekkür ettikten sonra anlatmasını sürdürdü.
Doğu Batı arasındaki ticaretin gelişmesinde Nicholas Guidron kadar hiçbir iş adamı çalışmamıştır. Şimdi yaşı 80'in üzerinde ama Boston Latin'den çıktığı günkü kadar canlı ve güçlü.
Bostonlu mu?
Evet, olağanüstü bir yaşam öyküsü vardır. Bu ülkeye 10-12 yaşlarında göçmen olarak gelmiş. Okuma yazma bilmeyen cahil bir babanın himayesinde. Sonunda Amerikan düşü dediğimiz şey gerçekleşmiş.
Schofield içgüdüsel bir hareketle oturduğu koltuğun koluna yapıştı. Kalp atışlarının hızlandığını, boğazının sıkıştığını hissediyordu. Gemi nereden geldi?
İtalya'dan, güney bölümünden, Sicilya ya da diğer adalardan birinden.
Schofield sormak istediği soruyu çekine çekine korkarak sordu.
Acaba Nicholas Guiderone'nin Appleton ailesiyle bir ilişkisi var mı?
Goldman kokteyl kadehinin üzerinden konuğuna dikkatle bakarak elbette var dedi. Bunu Boston'da bilmeyen yok gibidir.
Guiderone'nin babası Appleton'ların yanında çalışmış. Senatörün büyük babasının yanında. Küçük oğlunun zekasının yeteneklerini keşfeden, anlayan da o olmuş. Onu okutmuş, iyi yetişmesi için elinden geleni yapmış. O sıralarda Appleton'lar için hiç de kolay bir şey değildi bu. Çünkü servetlerinin büyük bir bölümünü yitirmişlerdi. Ama yaptıklarının karşılığını daha sonra bol bol aldılar.
Ne demek istediniz?
Guiderone maddi ve manevi borcunu Appleton'lara kat kat ödedi. Dede Appleton ölmeden önce şirketlerinin canlandığını, hayal bile edemeyeceği yerlerde büyük kârlar sağladığını gördü. Bunu da bir göçmen çocuk başarmıştı.
Ah tanrım dedi Schofield, Guiderone. Bu at İtalyanca Guida'dan üretilme değil mi? Yani İngilizce'de guide, rehber anlamına gelen sözcük bu.
Ya da çoban dedi Goldman.
Ne dediniz?
Schofield'ın iri iri açılan gözleri karşısında Goldman da şaşırmıştı. Ben bir şey demedim, o dedi. 7-8 ay önce Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada söyledi.
Birleşmiş Milletler mi?
Evet, Guiderone'den bir konuşma yapması istendi, duymadınız mı? Konuşması radyo ve televizyonlarla bütün dünyaya duyuruldu.
Hayır, haberim yok. Ne dedi?
Az çok sizin dediklerinizi, adının Guida ya da Guida'dan geldiğini, kendisini hep adına uygun bir kişi olarak düşündüğünü söyledi. Sürüsünü güden basit bir çobanım ben dedi. Daha sonra da ekonomik sorunlardan söz etti.
Siz bu konuşmayı dinlediniz mi?
Elbette.
Nasıldı?
Goldman karısına baktı. Bir kez çok yaşlı bir adamı, hala gücü kuvveti yerinde ama yine de yaşlı. Onu nasıl anlatırsın sevgilim?
Anne Goldman tıpkı senin dediğin gibi diye başladı. Yaşlı bir adam, iri yarı biri değil ama hayatı boyunca emir vermiş bir havası vardı. Yalnız bir şeyi çok iyi anımsıyorum, sesini. Tizdi bu ses, soluk soluğa kalmış gibi konuşuyordu. Sözcükler ağzından tek tek kesin ve etkileyici bir biçimde dökülüyorlardı. Soğuk, buz gibi bir sesti bu. İnsana söylediklerini noktasına virgülüne kadar dinlettiriyor.
Schofield gözlerini kapadı ve Korsika'nın Porto Vecchio dağlarındaki evinde radyosunun düğmesini çevirip sesi rüzgardan daha zalim olan kişiyi dinleyen kör kadını düşündü. Küçük çobanı sonunda bulmuştu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 285.